Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Ordu Beheş 1402, Hicri Kamer'e 20 Şevval 1444 ve Miladi Takvim'de 11 Mayıs 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Türkiye'de asrın seçimi, IŞİD'in çöküşünde Şehit Kasım Süleymani'nin rolü ve Nehcul Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysen Feriven. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, dünya düzeninde yeni oyuncuların gücü hükümetlerinkinden az değil açıklamasında bulundu. Emir Abdullahyan, Moskova dörtlü görüşmesini olumlu değerlendirdi. Kenani, Blinken'e ülkelerin iç işlerine karışmayın ifadelerini kullandı. İran ve Suriye'nin üst düzey askeri yetkilileri savunma ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaptılar. Pakistan enerji krizi çözmesinin tek yolu İran'dan gelen doğalgaz boru hattının tamamlanması olduğu belirtiliyor. Ve Erdoğan, Türkiye'yi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Yeni Dünya Düzeninin Geometrisi Konferansında yeni dünya düzeninin geometrisinde dikkat edilmesi gereken husus gücü en az hükümetler kadar olan yeni aktörlerin ortaya çıkmış olmasıdır vurgusunda bulundu. Yeni Dünya Düzeninin Geometrisi konulu uluslararası konferans Muhammed Bakır Galibaf'ın katılımı ve Milli Savunma Üniversitesi rektörü ve farklı ülkelerden gelen yabancı konukların konuşmasıyla başladı. Bu konferansı düzenleme fikri İslam İnkılabı rehberinin beyanatı ve Ukrayna Savaşı'ndan alındı. İran Press Haber Ajansı'nın raporuna göre İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün çarşamba bu konferansta şunları söyledi. Yeni dünya düzeninin geometrisinde dikkat edilmesi gereken şey gücü hükümetlerinkinden az olmayan yeni oyuncuların ortaya çıkması ve geçmişe oranla bölgelere jeopolitik bakışın artmasıdır. Galibaf sözlerine şöyle devam etti. 21. yüzyıl siyasi, ekonomi, kültürel ve teknik alanlar açısından Asya'nın yüzyılıdır. İslami Şura Meclisi Başkanı şunlar da sözlerine ekledi. Düşmanların hamlelerinden biri de İslami İran'ın tecrit etmeye çalışmak ve bazen de bazı iç görüş ve düşünceler bu meseleyi körüklüyor. Tabii ki Aziz İran o kadar güçlü, engin ve etkili ki hiçbir zaman tecrit edilmeyecektir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Moskova dörtlü görüşmesini olumlu değerlendirdiğini belirterek, bu oturumda Türkiye ile Suriye'nin görüşlerini yakınlaştırma yönünde bir adım atıldığını söyledi. İran Prensi Haber Ajansı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan, çarşamba akşamı Moskova'dan ayrılmadan önce gazetecilere hitaben şunları kaydetti. Moskova dörtlü toplantısına katılma fırsatından yararlanılarak Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler yapılmış, ekonomik ve ticari işbirliği arayışı başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İran Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü. Bu toplantılarda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde varılan anlaşmaların uygulanması takip edildi. İran-Türkiye ilişkilerinde olduğu kadar Tahran-Moskova ilişkilerinde de son bir yıl içinde çok güzel ilerlemeler kaydedildi ve İran'ın bu iki ülkeyle ticari ilişkilerinin hacmi artarak iyimser bir durum göstermektedir. İran, Rusya, Türkiye ve Suriye'nin Dışişleri Bakanları çarşamba günü gerçekleştirilen müzakerelerin sonunda yaptıkları ortak açıklamada Suriye'nin toprak bütünlüğüne, iç işlerine karışmamaya ve terörün her türlüsüne karşı mücadeleye ayrıca Suriye'ye uluslararası yardımın artırmasının önemine olan bağlılıklarını vurguladılar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika Dışişleri Bakanlığı'na hitaben halkçı hükümetlere karşı darbeleri destekleyen rejim, Birleşmiş Milletler tüzüğü ilkelerine uyarak ülkelerin iç işlerine karışmaktan kaçınmalıdır diye seslendi. Habib Osivet lakaplı Habib Ferecullah Çap 2005 yılından beri CIA, Mossad ve İsviçre Casus Servisi SAPO ve bölgedeki bazı ülkeler dahil olmak üzere birçok casus servisinin desteğiyle Hareket el-Nidal terör örgütünün lideridir. Habib Osivet liderliğindeki bu grubun terör ve kanlı eylemleri sonucunda 450'den fazla İran vatandaşı şehit olmuş veya yaralanmıştır. Habib Ferecullah Çab'ın idam cezası İran Yüksek Mahkemesi'nin onayından sonra 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü uygulandı. Hareket el-Nidal terör örgütünün liderinin idam edilmesinin ardından Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Habib Ferecullah Çab'ın idamına ilişkin müdahaleci bir açıklamalarda bulunarak şöyle bir tweet paylaştı. Amerika, İsveç-İran çifte vatandaşı olan Habib Çab'ın haksız yere infaz edilmesini kınıyor. Bu bağlamda ve Teslim Haber Ajansı'nın raporuna göre Nasır Kenani çarşamba günü Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın müdahaleci açıklamalarına yanıt olarak şöyle bir tweet paylaştı. İran'ın eski rejimi de dahil olmak üzere demokratik olmayan sistemleri ve seçilmemiş hükümetleri her zaman destekleyen ve gayrimeşru çıkarları için ulusların özgürlüklerini ve temel haklarını feda eden halkçı hükümetlerine karşı darbeleri destekleyen rejim, diğer ulusların ifade özgürlüğünü ve temel haklarını yargılamak yerine uluslararası yükümlülüklerinden ve Amerika içindeki insan haklarının özellikle de azınlıkların ve renkli delillerin sistematik ihlallerinden sorumlu hissetmek daha iyidir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın Birleşmiş Milletler tüzüğü ilkelerine uygun bir şekilde ülkelerin iç işlerine karışmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Savunma Bakanı ile Suriye Genelkurmay Başkanı bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin geliştirmesi ve genişletilmesi üzerinde durdular. Suriye Ordusu Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdülkerim Muhammed İbrahim dün İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşçıyani ile Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Genç Gazeteciler Kulübü'nün raporuna göre Tuğgeneral Aşçıyani bu toplantıda şunları söyledi. İki ülke ilişkileri tarihin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Çünkü bu ilişkiler stratejik bir anlaşmanın yanı sıra kardeşçe bir anlaşmanın sonucudur. Tuğgeneral Aşçıyani sözlerine şöyle devam etti. Bölge ülkelerinin Suriye hükümetinin rolünün bölgesel düzenlemelerden çıkarılamayacağını kabul etmesi ve vurgulaması, Suriye'nin gerçek gücünün başta Amerika ve Siyonist rejim olmak üzere düşmanların komplolarına karşı kazandığı zaferin bir yansımasıdır. Söz konusu görüşmede Suriye Genelkurmay Başkanı da İslam İnkılabı rehberine, İran hükümetine ve asil milletine kapsamlı desteklerinden dolayı şükranlarını sunarak şunları söyledi. Suriye'nin bugünkü konumu iki ülkenin teröre karşı koyma ve bu uğursuz olgunun bölgedeki diğer ülkelerde ve dünyanın yayılmasını önleme konusundaki ortak kararlılığının ve azminin sonucudur. Ve Suriye gerçek dostlarının yardımını ve işbirliğini asla unutmayacaktır.
İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı 34. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılış töreninde Uluslararası Kitap Fuarı İran'ın kültür sevenlerinin bir kutlamasıdır dedi. 34. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı dün çarşamba günü saat 17.00'da Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'in İmam Hümeyni Rahmetullah Musalla Camii'nde katılımıyla başladı. Muhammed Mehdi İsmail'i 34. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılış töreninde fuar yerinde bu parlak grubun varlığıyla oluşan tüm kültür insanlarına, yayıncılara, bilim adamlarına, yazarlara ve tüm iyi insanlara teşekkür etmek istediğini söyledi. Kültür Bakanı fuarda 125 bin metrekarenin yayıncıların hizmetine sunulduğunu belirterek fuarın sanal sisteminde eş zamanlı satışa başlanarak her değerli İran vatandaşının İran'ın her yerinden kitap alabileceğini söyledi.
İran Expo 2023 Fuarı'nın organizasyon ekibi başkanı 71 ülkeden yetkililer ve iş adamları İran'ın ihracat başarılarını ziyaret etmek için İran'a geldiklerini belirtti. Mevcut tekbiri İran Haber Ajansı'nın yaptığı röportajda İran Expo 2023'ün 3 gün boyunca hem yetkililerin hem de özel sektör aktivistlerinin ülkenin ihracat kapasitelerini ziyaret etmek için İran'a geldiğini söyledi. Çin, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Rusya, Irak, Mali, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler 50 kişilikten fazla heyetler halinde ülkenin başarılarını ziyaret etmek için İran'a geldi. Tekbiri sözlerine şöyle devam etti. Avrupa ve Fars Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından bakanlar, bakan yardımcıları, ticaret odaları başkanları ve iş kuruluşlarının başkanları dahil olmak üzere 19 ülkenin üst düzey yetkilileri Expo'yu ziyaret etmek için İran'a geldi.
Pakistan Başbakanlığı Sanayi ve Üretim İşlerinden Sorumlu Özel Asistanı, Pakistan'daki enerji krizinin tek çözümünün İran'dan gelen doğal gaz boru hattının tamamlanması olduğunu söyledi. İran Peres Haber Ajansı'nın raporuna göre Teslim Ahmet Kureyşi çarşamba günü Pakistanlı sanayicilerle yaptığı toplantıda İran'dan gaz iletim boru hattının tamamlanmasının Pakistan'ın artan enerji ihtiyacını karşılamasına ve petrol ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olacağını vurguladı. Pakistan Ulusal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mohsen Javid Daver, geçtiğimiz günlerde İslamabad hükümetinin İran doğal gaz iletim projesini tamamlamada gecikmesini eleştirmiş ve bu gecikmenin ve yaptırımların bahane olarak kullanılmasının asla kabul edilemez olduğunu belirtmişti.
İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze şehrindeki barbarca saldırılarını kınadı. İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi, Siyonist Gazze rejimin Gazze'yi, Han Yunus'a ve Rafah'a yönelik barbarca saldırılarını genç ve cesur Filistinli mücahitlerle, intifadayla ve işgal altındaki topraklardaki her şeyi kapsayan ve ezici mücadelelerin yeni turuyla yüzleşmede çaresizliğin açık bir işareti olarak değerlendirdi. Yine Haber Ajansı'nın raporuna göre İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi dün yayınladığı bildiride Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik barbarca saldırılarını kınayarak şu ifadelere yer verdi. Bugün Gazze'de ve işgal altındaki topraklarda yaşananlar, cinayetkar Siyonist rejimin mazlum ve savunmasız Filistin halkına karşı süregelen vahşet ve zulmünün açık delilleridir. Bildirde ayrıca şu ifadeler yer aldı. Filistin'de İslami mücadelelere bir kez daha kanlı sahne Siyonist canilerin eliyle milyonlarca Müslümanın dünyanın özgür ve özgürlükçü insanlarının ve Kudüs'ün özgürlük davasını seven herkesin kalbini kana buladı, yaraladı ve barbarca ve insanlık dışı suçlarından dolayı öfke ve nefretle doldurdu. Bildirde ayrıca şu ifadeler yer aldı. İşgalci İsrail rejimi son 70 yılda Nil'den Fırat'a sloganıyla işgal ettiği toprakları gasp ederek kendi ilan ettiği vaat edilmiş topraklara dayalı bir hükümet kurma hedef ve arzusuyla büyük ve stratejik bir hata yaptı ve bugüne kadar aynı stratejik hesap hatasıyla insanlığa ve şerefe karşı kapsamlı savaş cinayetleri işledi.
Filistin direniş grupları Siyonist rejimin Gazze'de durumu sakinleştirmek için arabuluculuk yapmaya yeltendiğini açıkladı. İran Pres Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Filistin direniş gruplarının ortak operasyon odası El Meadin ile yaptığı görüşmede bu haberi duyurarak Siyonist düşmanla uzun vadeli bir savaşa ve harekatın kapsamını genişletmeye hazır olduğunu ve gerekirse roket saldırılarını sürdüreceğini duyurdu. Siyonist rejimin söz konusu yalvarışları şimdiye kadar işgal altındaki topraklarda çatışmayı durdurma ve ateşkes sağlama çabaları sonuçsuz kaldığı bir sırada gerçekleşti. İşgal altındaki topraklardan gelen son haberlerde medya kaynaklarının bildirdiğine göre Gazze şeridinden atılan roketler sonucu işgal altındaki bölgelerin güneyinde 16 Siyonist yaralandı.
Siyonist rejime yönelik siber saldırıların devamında bu kez de bu rejimin ordu radyosunun internet sitesi erişimden kalktı. Siber saldırılar savaş için güçlü ve düşük maliyetli bir seçenek haline gelirken çeşitli grupların Siyonist rejimin altyapısına ve hayati bilgilere erişme ve bunların yayılmasına yönelik siber saldırıları bu rejimin içi boş siber heybetinin çökmesine neden oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.
Ve son haberimiz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarından seçimin ilk turunda işi tamamlamalarını istedi. Türkiye'de muhalefet partilerinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da paylaştığı videoda hızlı değişiklikleri hayata geçirmek için muhalefetin parlamentoda çoğunluk kazanması gerektiğini vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda işi bitireceksek mevcut muhalefetin milletvekili seçimlerinde de çoğunluğu elde etmesini sağlamalıyız dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Moskova'da dörtlü toplantı, barış ve istikrar mesajı başta altında. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Moskova'da yaptığı açıklamada Moskova toplantısının mesajı sürdürülebilir barış ve istikrarın güçlü bir mesajıdır ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya ve Suriye dörtlü toplantısı Moskova'da düzenlendi. İran, Rusya, Suriye, Türkiye Dışişleri Bakanları dörtlü bir görüşme çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol binasında düzenlendi. Bu zirveye dört ülkenin dışişleri katılarak Suriye krizi için siyasi bir çözüm aradı. İran Dışişleri Bakanı bu toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi çözümü desteklediğini, Türkiye ve Suriye'den de siyasi çözüme odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Bu zirve öncesinde Suriye mevkidaşı ile baş başa görüşen Emir Abdullahyan, siyasi çözüme ulaşılması halinde Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ve Amerikan işgalcilerinin de Suriye'nin kuzey bölgelerinden çıkarılması için zemin hazırlanacağını da vurgulamıştı. Hüseyin Emir Abdullahyan bu toplantıdaki konuşmasında öncelikle Rusya'nın ev sahipliğinden dolayı Moskova'ya teşekkürlerini iletti ve bu toplantının asıl amacının Türkiye ile Suriye arasındaki sorunlar için siyasi çözüm bulmak olduğunu vurguladı. Hüseyin Emir Abdullahyan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi. Etkileşim ve diyalog yolunu seçerek bu toplantıya zemin hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti liderlerinin nezaketinden ve dirayetinden dolayı çok minnettarım. Yakın zamanda meydana gelen yürek burkan deprem meselesiyle İran İslam Cumhuriyeti Milleti ve Hükümeti olarak Suriyeli ve Türk kardeşlerimizle bir kez daha en derin başsağlığı duygularımızı paylaşmak istiyoruz. İran İslam Cumhuriyeti depremin ilk anından itibaren iki ülkeye yardım gönderme ve mağdurların acılarını azaltmak için hızlı ve ciddi adımlar atmaya çalıştı. Temennimiz bu bölgelerdeki insanların yaşam koşullarının bir an önce normale dönmesidir. Son deprem Suriye ve Türkiye halkları arasındaki tarihi ve kültürel bağı tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldu.
Hüseyin Emir Abdullahyan sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün uluslararası ilişkilerde eşsiz bir durumdayız. Tüm işaretler ve değişkenler dünya düzeninde geçiş sürecindedir. Amerikan gücünün gerilemesine ve bölgeciliğin güçlenmesine tanıklık ediyoruz. Dünyanın geleneksel güçlerinin geçmişte olduğu gibi artık kendi görüşlerini dayatıp tek taraflı hareket edememesi Suriye Arap Cumhuriyeti'nin sorunlarının olgunlukla ve siyasi girişimlerle çözülmesine, güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına imkan sağlamıştır. Bu ülkede ve bölgede kalkınma imkanı sağlanmıştır. Neyse ki aradan birkaç yıl geçmesi ve Astana sürecinin başarılı bir biçimde şekillenmesinden bu yana Suriye meselesinin etkin aktörleri arasında işbirliği ve ortak fikir birliği konusunda iyi bir deneyim oluştu ve dört ülkenin dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısı bunun sonuçlarından biridir. Bugünlerde omuzlarımıza düşen ağır görev Suriye'de ve bölgede barışı sağlamak için Astana sürecini mümkün olduğunca güçlendirmektir. Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Arap Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu olay iki ülke halkının iyiliği ve bölge güvenliği için göz ardı edilmemeli. Bu iki ülkenin barışı sağlayabileceğine derinden inanıyoruz. Geçmiş geride kalsın, geleceğe bakalım. İkili sorunlar iyi komşuluk temelinde diyalog ve derinleşen işbirliği yoluyla kendiliğinden çözülecektir, dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan konuşmasının başka bir bölümünde de güçlü ve bağımsız bir Suriye'nin, terörün, ayrılıkçıların, Amerikan güçlerinin, işgalinin ve ülkenin ulusal kaynaklarının çalınmasının üstesinden gelebileceğine inanıyoruz. Ayrıca Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşlerini gerçekleştirmek ve komşu ülkelerde ortaya çıkan sorunları çözmek için Suriye'nin yeniden inşası ve halkın geçmişi için zemin hazırlama konusunda ülkeler ve uluslararası toplulukların ortak işbirliğine vurgu yapıyoruz, dedi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise işgal hattındaki topraklarda Kudüs Kılıcı'nın yeni versiyonu yolda olması başlığı altında. Arap dünyasının tanınmış bir analisti Salı sabahı Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği cinayetin ardından Filistin direnişinin sessizliğini buzluca yanıt vermesinin uzun sürmeyeceğine inanıyor ve bu Kudüs'ün kılıcı savaşının yolda olacağını, bu kez İsrail rejiminin başbakanının bu suçu işleyerek Gazze'yi fiilen arı kovanı yapmış olduğunu belirtti. Arap dünyasının tanınmış Filistin analisti ve Rayel Yaum gazetesinin başyazarı Abdulbari Atfan, Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği suçların ardından işgal altındaki Filistin'deki son gelişmeleri ilişkin bir köşe yazısında şunları yazdı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze şeridinde terör ve öldürme politikasına geri döndü ve İslami Cihat Hareketi'nin 3 saha komutanının suikaste kurban gitmesine yol açan 40 savaş uçağını göndererek İslami Cihat Hareketi ile Orta Hamas arasında ayrılık yaratmaya çalıştı. Ancak saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil şehit düştü. Netanyahu bu hileyle kendi iç krizlerinden çıkmaya çalışıyor ancak bu katliam hedeflerine ulaşmada onlara yardımcı olmadı ve olmayacak. Aksine aksi sonuçlar doğuracak ve bölgesel bir savaşın alevlenmesine yol açacaktır. İslami Cihat Hareketi'nin Mısırların barışı tesis etmek için arabuluculuk telefonlarına cevap vermeyi reddettiği ve bu cinayetlere cevabın hızlı ve güçlü bir şekilde geleceğini vurguladığı belirtilmektedir. Böyle bir durumda işgal altındaki Filistin semalarının önümüzdeki günlerde roketlerle dolacağı belirtiliyor. Filistinlilerin önümüzdeki günlerde işgal altındaki topraklardaki misilleme operasyonlarını da içerecek girişimlerde bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Aslında İsrail'in işgalci güçlerinin gerçekleştirdiği bu saldırı ve suikastlar bir güç gösterisi değil, Siyonistler arasındaki bir çaresizlik ve kafa karışıklığını ortaya koymakta ve Mısır'ın arabuluculuğuna meydan okumaktadır. Çünkü İsrail'in barışı koruma taahhüdünü Mısır almıştı. Hamas hareketi başta olmak üzere diğer direniş gruplarının İsrail'e karşı en ufak bir eylemde bulunmadan İslami Cihat Hareketi'nin Gazze Şeridi ve ondan önce Batı Şeria'daki saha komutanlarını hedef almak, sonuçsuz bir fitne yaratmaya yönelik değersiz ve açık kışkırtıcı bir girişimdir. Bu nedenle Hamas hareketi İsrail'in bu fitne tuzağına düşmemek için çok akıllı olmalıdır. Bu durumda Hamas cevap vermek zorunda kalacak çünkü İsrail'in bu suçu sadece İslami Cihad'ın 3 saha komutanının öldürülmesine değil, aynı zamanda 12 sivilin şehit olmasına yol açtı ve sonuç olarak Hamas ile İsrail rejimi arasındaki mevcut ateşkesi ihlal etti. Özellikle direniş gruplarının müşterek harekat odası şu anda bir siperde duruyor ve bu acı verici olaya bir kolektif tepki hazırlığı içerisindedir. Hamas işgalci rejim tarafından Ramazan çatışmaları sırasında Güney Lübnan'dan 34 roket atmakla suçlandı ve Netanyahu hükümeti buna yanıt vermeye cesaret edemedi. Aslında Güney Lübnan'daki muz tarlalarına ve Gazze'deki ıhlamur tarlalarına yönelik bir gösteri bombalaması ile öfkesini gösterdi. Dolayısıyla Güney Lübnan'dan ve Güney Filistin'den aynı anda ortak bir yanıt verilirse şaşırmamalıyız. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21 Ordubehiş 1402 Hicri Kameri 20 Şevval 1444 ve Miladi 11 Mayıs 2023 Perşembe. ...104 yıl önce bugün Hicri Şems'i 21 Ordubehiş 1298'de Mirza Kuşeykan Cengiri'nin yabellerinden olan Doktor Hişmet, Gilan hükümdarı Teymur Taşan emriyle infaz edildi. Bu önde gelen Mücahit Meşrutu Hareketi'nde sadık mücadeleciydi ve orman kıyamında fedakar liderlerden ve Mirza Kuşeykan Cengiri'nin yakın yabellerinden sayılırdı. O orman hareketinde tıbbi hizmetlerinden dolayı büyük üne kavuştu ve bu yüzden de Lahican kentinde tanınan bir şahsiyet sayıldı. Cengeli hareketiyle uzun süre mücadele ettikten sonra hükümetin askeri yetkilileri tarafından teslim olmaya davet edildi. Askeri yetkililer Kur'an'ın arka kapağına Doktor Hikmet'e bir mektup yazıp ona gönderdiler. Dini esaslara inanan, askeri makamların yeminine inanan ve komutasındaki 270 mücahid ile birlikte Kazaklara teslim oldu ve kısa bir süre sonra askeri bir duruşma düzenlendi ve Doktor Hikmet'e savunma hakkı verilmeden hükmü okudular ve onu ölüm cezasına çarptırdılar. Nihayet bugün Reşt kentinde idam hükmü gereğince asıldı ve aynı kente toprağa verildi. yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Şevval 817'de Müslüman Lügat birincisi Mecdettin Ebu Tahir Muhammed bin Yakup Firuzabadi vefat etti. Hadis, tefsir ve tarih konularında geniş bilgisi olan Firuzabadi'nin en önemli faaliyeti Lügat bilimindeydi ve bu konudaki en önemli eseri Gamus adlı kitabıydı. Ayrıca Sefirul Sade ve Tenvirul Mikayas bu ünlü ilanlı Müslüman lügat bilim adamının diğer eserleri arasındadır. yıl önce bugün 11 Mayıs 1696'da Fransız düşünür ve yazar Jean de La Bruyère hayata veda etti. La Bruyère, 43 yaşında çeşitli halk kesimleriyle ilgili bir kitap yazdı. O, bu kitapta kendi dönemindeki halkın örf ve adetlerini yazdı ve toplum ve hükümetin yolsuzluklarını eleştirdi ve tek çözüm yolunun mezhebe geri dönmek olduğunu belirtti. yıl önce bugün 11 Mayıs 1867'de Batı Avrupa'da Lüksemburg ülkesi kuruldu. 11 Mayıs 1867'de Londra Konferansı'nda Fransa, İngiltere ve Perus temsilcileri Lüksemburg'un uluslararası alanda bağımsız bir ülke olarak tanınmasını istediler. yıl önce bugün 11 Mayıs 1905'te İspanyalı çağdaş ressam ve kubizm okulunun kurucusu Salvador Dalí dünyaya geldi. Dalí'nin ressamlıktaki yeteneği gençken ortaya çıktı ve o dünyada büyük üne kavuştu. yıl önce bugün 11 Mayıs 1864'te İngiliz yazar Bayan Ethel Lillian Voynich dünya geldi. 21 yaşında Rusya'ya giden bu İngiliz yazar Rus edebiyatını öğrendi. Ardından yazarlığa yöneldi. Bu İngiliz yazarın ilk ve en önemli eserlerinden biri Adsine'yi adlı eseridir. Bu ünlü yazarın diğer eserleri arasında Jack Diamond ve Ayak Kabını Çıkar adlı eserlerine değinebiliriz. yıl önce bugün 11 Mayıs 1935'te dünyanın Nipko adındaki televizyon vericisi olarak bilinen ilk televizyon vericisi Almanya'nın Berlin kentinde çalışmalarına resmen başladı ve böylece televizyondan yararlanma imkanı oluştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
MHP'li isimden Erzurum saldırısıyla ilgili açıklama. Olayları kaygı ile izledik.
Yeni Asya.
Korku değil umut, kavga değil sevgi kazanacak.
Ve sabah.
Asgari ücret, memur ve emekli maaşına zam.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kiraz 9 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde HDP neden Kılıçdaroğlu'nu destekliyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidar kanadı Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu tercih etmesini Millet İttifakı'nın PKK ile işbirliği içinde olduğu iddiasına dayanak yapıyor. Zaten ilk günden beri altılı masanın yedinci ortağı propagandasını bütün gücüyle ve bütün unsurlarıyla sürdürüyor. Buradan yola çıkarak da bize oy vermezseniz terör örgütüne oy vermiş olursunuz diyor vatandaşa diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
HDP'nin diğer bazı sol partilerle beraber Emek ve Özgürlük İttifakı içinde seçime girdiğini de gözlerden gizlemeye çalışarak Millet İttifakı'na oy verirsek HDP'ye oy vermiş olacağımızı söylüyor. Bu yüzden seçimlerin vatanseverler ile vatan hainleri arasında gerçekleşeceğine inanmamızı istiyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bölücü terör konusundaki bilinen tutumlarını da yok sayıyor. Bunlar iktidara gelirse terör örgütleri ülkemizi işgal edecek şeklindeki akıl ve mantık dışı bir iddiayı seçim kampanyasının temel argümanı olarak kullanıyor. Aynı şekilde bunlar iktidara gelirse erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla, insanlar hayvanlarla evlenecek iddiasını da sürekli gündemde tutuyor. Kendi açısından doğru da yapıyor. Zira böylelikle seçim sürecinde ülkenin asıl meselelerinin gündeme gelmesine engel oluyor. Bu hükümet döneminde yaşanan ekonomik krizin, hayat pahalılığının, işsizliğin, artan yoksulluğun, ayyuka çıkan yolsuzlukların, hukuksuzlukların konuşulması önlenmiş oluyor. Pandemide vatandaşına maske veremeyen, orman yangınlarını söndüremeyen, depremde enkaz altında kalan insanları kurtarmak için harekete geçemeyen bir hükümet, altılı masanın yedinci üyesi PKK diye ortaya bir laf atarak milletin aklını karıştırmak suretiyle koltuğunu koruma hesabı yapıyor. Peki öyleyse HDP niye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Çünkü başka alternatifi yok. Seçim satım haline girilirken Cumhur İttifakı ile karşılıklı yoklamalar yapıldı. Gerçi ama sonuç alınamadı. Hatırlanacağı üzere bazı HDP sözcüleri her iki ittifak ile de aynı mesafede olduklarını ve her ikisiyle de işbirliğinin eşit derecede mümkün olduğunu söyleyip durdular uzunca bir süre. Daha yakın bir zamanda HDP'nin cezaevindeki eski liderinin hastanedeki yakınlarını ziyaret etmesi için özel uçak ve helikopter tahsis edilmesi dikkat çekti. Öcalan ile görüşme trafiği ise malum. HDP cenahının iktidar çevresinin getirdiği işbirliği önerilerine peşinen hayır cevabı vermemiş olması siyasetin doğası gereğidir. Keza AK Parti'nin HDP ile işbirliği arayışı içine girmesi de siyasetin realiteleri bakımından yadırganacak bir tutum değil. Bu işbirliğinin iktidar partisi açısından da ciddi zorlukları olmakla beraber ileriye götürelemeyişi daha ziyade karşı tarafın isteksizliğinden kaynaklandı. Çünkü HDP tarafında AK Parti ile işbirliği seçeneğinin görüntüsünün getirisinden fazla olacağı, çünkü parti tabanını bu işe ikna etmenin pek kolay olmayacağı görüldü. Çünkü sanılanın aksine HDP seçmeni körü körüne oy kullanan bir kitle değil.
Cevher İlhan 9 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Provokatif siyaset çıkmaz da" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçime doğru son düzlükte kaybetme paniği artan iktidar cephesi, millete vereceği vaadi, söyleyeceği sözü kalmayınca haftalardır sürdürdüğü kara propagandayı daha da artırdı. Günler öncesinden izni alınıp ilan edilmesine rağmen şehirde dilden dile yayılan İmamoğlu'nun Erzurum mitinginin provokatörlerce sabote edileceği şayiasına karşı teminat verilmesine rağmen ellerinde taşlarla yüzlerce kişinin, binlerce vatandaşın, çocukların, kadınların, yaşlıların bulunduğu alana kadar gelebilmeleri çarpıcı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Saldırganların 10-15 metre taş atma mesafesinde tutulup adeta korumaya alınması, bütün çağrılara rağmen hiçbir müdahalede bulunulmaması bu saldırının da organize olduğunu ortaya koyuyor. Sormak lazım. İktidardakilerin iddiasıyla orası miting alanı değilse neden binlerce vatandaşın toplanmasına, konuşma platformunun kurulmasına müsaade edildi? Niçin daha baştan burada miting olmaz denmedi de gelen vatandaşların meydanda toplanmasına müsaade edildi? Belli ki İmamoğlu'nun bütün uyarı ve çağrılarına rağmen tomaların hiçbir engellemede bulunmaması, saldırganların onlarca insanı taşlarla yaralamasının seyredilmesi, İmamoğlu'nun otobüsünün alandan ayrılması sırasında bir iki göstermelik tazyikli su sıkılması, provokasyonun planlı olduğunu ve polisin talimatla saldırıya seyirci kaldığını ortaya koyuyor. Vahim olan, iktidardakilerin hala pişkince saldırıya uğrayan muhalefeti suçlaması. Yüzlerce saldırganın taş attığı ortadayken İmamoğlu kendini taşlattı diye konuşmaları. Vatandaşların güvenliğini sağlamakla görevli bakandan mülki amirlere kadar ilgililerin saldırganları değil saldırıya uğrayanları suçlayıp provokatörleri övmeleri. Bütün bunlar iktidardakilerin iktidar koltuğunu bırakmamak için tam bir gözü dönmüşlükle her türlü tahrike tevessül edeceklerini bir defa daha gösteriyor. Anlaşılan siyasi iktidar ekonominin çöküşünün, Orta Afrika ülkelerini de aşan enflasyonun, kat kat artan işsizliğin, katlanan faizin, gıdada %300'lere, 400'lere varan pahalılığın konuşulmaması uğruna her türlü tahrike azmettiriyor. Devlet imkan ve araçlarını tepe tepe kullanmasına rağmen gideceğini gördüğü seçim sonrasında rezilliklerin ifşa olup yargılanmasından korkuyor. Ve bu korku ile korku siyasetini pompalayıp yılgınlık meydana getirme, vatandaşları sindirip sandığa gitmesini mani olma peşinde. Vatandaşların tuzağa düşmeyip sağduyulu davranması, Millet İttifakı'nın ve muhalefetin oyuna gelmeyip sükunet çağrıları yapması karşısında ise daha da telaş ve tehevvüre kapılıp hırçınlaşıyor.
Tahran Radyosu.
Hasan Basri Yalçın 9 Mayıs tarihli Sabah gazetesinde "Miting neyin göstergesi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü gerçekleştirdiği İstanbul mitingi bildiğim kadarıyla katılımcı sayısı bakımından dünya rekoru olarak tarihe geçti. Resmi rakamı Erdoğan miting esnasında 1 milyon 700 bin olarak açıkladı. BBC ve CNN gibi uluslararası haber kanalları ise bunu 2 milyonluk bir katılım olarak gördü. 21 yıllık iktidarın ardından en zayıf olduğunu düşündükleri dönemde Erdoğan'ın rekor katılımlı bir miting düzenlemiş olması hepsini şaşırtmış gözüküyor. Dikkat ederseniz muhalefet de bunun üzerine örtmek için türlü hikayeler uyduruyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bazı kimseler de samimiyetle soruyor. Bu miting seçim sonuçları için gösterge olabilir mi? Bence olur. Özellikle de bu kadar kalabalıksa. Kalabalığı küçümsemeye çalışanlar 1950 seçimlerinde İnönü'nün İstanbul mitingini örnek gösteriyor. Bilmeyenler için aktaralım. İnönü, Taksim mitingi için İstanbul'a geldiğinde dönemin İstanbul valisi ve belediye başkanı Fahrettin Kerim Gökay kalabalığı göstererek "İşte paşam İstanbul" demiş. Bir hafta sonra da CHP ağır bir hezimete uğramış. Tarihteki örneklere bakmak iyidir ama her örnek her yere denk düşmez. Bu pazar gördüğümüz öyle alelade bir kalabalık değildi. İstanbul'daki toplam seçmen sayısının 1/6'sı meydandaydı. İstanbul seçmeninin yarısını muhalif kabul ederseniz, Erdoğan seçmeninin üçte biri gelmiş demektir. Bu hesaba göre her üç seçmenden biri miting meydanına gelmiş. Bu bile tek başına muazzam bir göstergedir. Fakat işin asıl ilginç yanı bence insanların katılım motivasyonu. Atatürk Havalimanı miting gibi etkinlikler için öyle kolay bir ulaşım noktası sayılmaz. Bir saat yürümek zorunda kaldım. Buradan biliyorum. Gitmeden önce de biliyordum. Muhtemelen gelenler de biliyordu. Ama yine de insanlar gelme ihtiyacı hissetmiş. Bir şey göstermek için. Ayrıca bu insanlar 21 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duymamış, dinlememiş de olamaz. Basit bir hevesle gidelim bakalım ne anlatacak diye gelmemiştir galiba. Hele meydandaki katılımcı profilini görürseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Erdoğan ile toplum arasında çift taraflı bir ilişki var. Devasa bir kitle.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarına dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'de asrın seçimi.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere birkaç gün sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri eş zamanlı olarak ülke genelinde düzenlenecektir.
Bugünkü sohbetimizde Türkiye'de yaklaşan seçimlerle ilgili yapılan anket sonuçlarını kısaca ele almak istiyoruz.
Seçim anketleri, anket kuruluşları ve şirketleri tarafından ve bazen de kitle iletişim araçları tarafından yürütülen yaygın bir yöntemdir. Ve partilere ve analistlere parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halk oylarına genel bir bakış sağlar. Türkiye'de var olan onlarca anket kuruluşunun bu ülkedeki çeşitli seçimlerdeki çalışma ve ölçüm sonuçları yerel seçimler düzeyinde bile adayların popülaritesini ve başarısını kontrol etmek için bir kriter haline geldi. 2020 ile 2022 sonu arasındaki Türkiye anket kurumlarının 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin araştırması, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının yanı sıra cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesinde de düşüş olduğunu gösteriyor.
14 Mayıs 2023 seçimi 2017 anayasa değişikliğinden sonra Türkiye'de yapılan ikinci cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimidir. Haziran 2018'de yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Ancak rakip adaylarla arasındaki fark çok fazla değildi.
Erdoğan'ın 5 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'nin özellikle Batı Asya ve Kafkasya'daki bölgesel politikalarına yönelik eleştirilerle birlikte Türkiye'de yaşanan parasal ve mali kriz ile Türk lirasının değerindeki keskin düşüş ve enflasyon oranındaki artışın neden olduğu iç gelişmelerin eğilimi, ayrıca anketlerin çoğunun Erdoğan'ın oylarındaki düşüşü ekonomik sorunlara bağlaması da büyük bir meydan okumaya doğru gitti. Sohbetimizin devamında bazı araştırma ve kamu yoklama kuruluşlarının Türkiye seçimleriyle ilgili anket sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Eylül 2021'de Optimar Anket Enstitüsü seçimden yaklaşık 1,5 yıl önce 1938 kişinin katılımıyla Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında yüz yüze bir anket gerçekleştirdi. Bu ankette %39 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci olurken onu 13,6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8,7 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Ankette %8,1 ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve %7,8 ile Halkların Demokratik Partisi eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sonraki sıralarda yer aldı. Bu ankette yapılan araştırmalara göre seçimlerin ikinci tura uzatılması muhtemel görünüyor. Optimar ayrıca katılımcılara Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son turuna kalması durumunda kime oy verirsiniz diye de sordu. Katılımcıların %41,2'si Erdoğan'a, %34,7'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtti.
Ancak 2022 yaz anketlerinin sonuçları kötüleşen mali kriz ve enflasyon oranındaki artış nedeniyle Erdoğan'ın oylarında gözle görülür bir düşüş olduğunu gösterdi. Kasım 2022'de Dale Carnegie Vakfı Erdoğan'ın tüm büyük ve potansiyel muhalefet adaylarını takip ettiğini gösteren Ağustos 2022'de Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ilgili bir Metropolis Research anketinin sonuçlarını yayınladı. Yapılan ankette Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki farkı sırasıyla %15 ila 20 arasında çıktı. Fakat Erdoğan ile Meral Akşener arasındaki mesafe %10, Kılıçdaroğlu ile %6 idi.
Tahran Radyosu.
Türkiye'de bir başka araştırma şirketi olan Konda Araştırma Şirketi'nin Eylül 2021'de yaptığı ankette oyların %39'u AK Parti'ye, %24,8'i Halk Cumhuriyet Partisi'ne, %19,3'ü İYİ Parti'ye ve %8,9'u Milliyetçi Hareket Partisi'ne verildi. Aslında meclis seçimleri ile ilgili anket sonuçlarının çoğu birbirine yakındır. Nisan 2022'de Ork Research çeşitli Türk partilerinin 2023 seçimlerindeki konumu ve şansı üzerine bir anket yaptı. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaklaşık %4 önünde olduğu tahmin edildi. Bu ankette daha küçük partiler ve Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi'nin seçimlerde belirleyici rol oynayacağı görüldü.
Metropol Anket Enstitüsü'nün 2022 yazında yaptığı ankette iktidar partisinin koalisyonun düşüş eğilimi vardı. Nitekim Cumhur İttifakı'na verilen destek ise Kasım 2019'daki %43'ten Haziran 2022'de %27,6'ya düştü. Fakat aynı dönem içinde Millet İttifakı ilerleyerek %32,3 oranı ile 2019 yılına kıyasla 4 puan ilerleme kaydetti. Söz konusu anket enstitüsünün araştırmalarına göre ekonomi sıkıntıları, iktidar partisi ve Erdoğan oylarının azalmasının başlıca sebebi ilan edildi.
Türkiye meseleleri kıdemli uzmanı Doktor Ahmet Kazmi, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok anket sonucuna göre halk desteğinin azalması hakkında şöyle diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 2022-2011 yıllar arasında, yani iktidarının ilk 10 yılında Türkiye ekonomisi için altın bir dönem yaşatması ve bu ülkeyi dünyanın ilk 16 üstün ekonomisi haline getirmesine rağmen bölgesel dosyalara ve davalara karışması ile Türkiye bu durumdan uzaklaştı. Erdoğan'ın iş başına gelmesiyle Ahmet Davutoğlu stratejik derinlik stratejisi ve komşularla sıfır sorun siyasetini gündeme getirdi. Fakat bu siyaset 2011'den sonra zayıflayarak durdu. Ayrıca %70'in üzerindeki enflasyon, dolara karşı milli para biriminin %75 değer kaybetmesi ve tabii ki korona salgını ve Türkiye'deki korkunç depremin bu süreci etkilemesi, ekonomik açıdan durumun AK Parti yararına ilerlememesini sağladı.
Ahmet Kazimi sözlerine şöyle devam etti. Bu seçimlerde Adalet ve Kalkınma Parti'nin stratejik hatalarından biri, aşırı milliyetçi bir partiye ittifakını pan-Türkizm lehine sürdürmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi ne Türkiye içinde popülerdir ne de esasen bölgede seviliyor. Nitekim yapılan anketler de bu konunun Adalet ve Kalkınma Parti'nin gelecek seçim sürecini olumsuz etkilediğini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye'de muhalefet partilerinin seçim çalışmalarındaki konumu ve rekabetlerin geleceği hakkında konuştuk.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
IŞİD'in çöküşünde şehit Kasım Süleymani'nin rolü.
Değerli dinleyiciler, Suriye'de IŞİD'in ortaya çıkışı ve çöküşünde Şehit Kasım Süleyman'ın rolü isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın Suriye ile ilişkilerini, terörizm ile mücadelede bu bölgeye verdiği desteği ve Suriye direnişinin ortaya çıkardığı sonuçları ele almak istiyoruz.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi geçtiğimiz haftalarda Suriye'yi ziyaret etti ve bu ülkenin hükümeti, siyasi grupları ve halkı tarafından karşılandı. Suriye ve İran, Batı Asya bölgesinde iki müttefik olmasına rağmen hiç şüphesiz Suriye'de bir yabancı ülke Cumhurbaşkanı'nın geniş çapta büyük bir kitle tarafından coşkuyla karşılanmasının nedenlerinden biri de General Kasım Süleymani'nin Suriye'deki iç kriz sırasındaki performansı ve IŞİD'e karşı mücadele ile ilgilidir. Bu ülkede IŞİD terör örgütü olduğu bir dönemde İran en çok da General Kasım Süleymani tarafından Suriye'de temsil edildi. Kuşkusuz IŞİD terör örgütü Batı Asya'nın güvenlik sahnesindeki ender fenomenlerden biriydi. Batı Asya bölgesinde birçok terörist grup oluştu ve faaliyet gösterdi. Ancak IŞİD gibi birkaç sayılı grup insanlığa karşı suç işlemek için var gücüyle harekete geçti. IŞİD aslında Irak'ta Ebu Musab Zerkavi liderliğindeki Selefi cihatçı grupların örgütsel devamıydı. IŞİD'in diğer terör örgütleriyle arasındaki önemli farklardan biri, IŞİD'in her zaman kendisini bir devlet olarak görmesi ve devletinin kuruluş noktası olarak Batı Asya bölgesini Amerika'nın da destekleri ve projeleri kapsamında seçmesiydi.
IŞİD terör örgütünün önemli ve öne çıkan özelliklerinden biri de sivillere yönelik tarifsiz şiddet ve terör stratejisi kullanmasıydı.
Ayrıca gerek operasyonların türü, gerekse terörün ideolojik yapısı ve üslubu bakımından hem işgal altındaki bölgelerde birkaç aşamada yayılan bu terör örgütü İslamofobi üretim fabrikası gibi hareket etmiş hem de İslamofobiyi adeta desteklemişti. IŞİD'in suçları Batı'nın bu durumu sömürmesine neden oldu. İslamofobik bir araca dönüştü. Çoğu Arap ülkesi gibi Suriye'de 2011'de iktidardaki yönetime karşı halk protestolarına tanık oldu. Suriye'nin önemi direniş cephesinde stratejik bir varlığa sahip olması ve işgalci Siyonist rejim İsrail'e karşı mücadelede ön saflarda yer alan ülkelerden biri olması ve Filistin'in savunmasında önemli rol oynamasıydı. Bu nedenle Suriye'deki iç kriz Amerika, bazı Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri, Türkiye ve Siyonist rejimin müdahalesiyle kısa sürede yeni bir topyekün savaşa dönüştü. Bu yeni bir savaştı çünkü Suriye ordusu başka bir ülkenin ordusuyla değil Suriye halkından ve 80'den fazla ülkenin vatandaşı olan terörist gruplarla karşı karşıyaydı. Bu nedenle bazıları Suriye'nin yeni bir dünya savaşına sahne olduğunu belirttiler.
Mart 2011'de Suriye krizinin başlamasıyla birlikte çeşitli terör grupları da bu ülkede doğmuş. El Nusra Cephesi ve sözde Özgür Suriye Ordusu bu ülkedeki ilk terör grupları arasında yer almış. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Siyonistlerin desteklediği gruplar da ülkede ortaya çıkmaya başlamıştı. IŞİD de Suriye'deki diğer gruplardan neredeyse daha sonra kurulan terör gruplarından biriydi. Suriye'de iç savaşın patlak vermesi ve dünyanın dört bir yanından El-Kaide güçlerinin bu ülkeyi akın etmesiyle birlikte Irak'ta İslam Devleti adı altında faaliyet gösteren El-Kaide, Suriye'ye giderek şehirleri ele geçirip gücünü artırmaya çalıştı. Beşar Esad'ın meşru hükümetinin otoritesini devirmek için bu terör örgütleri var güçleriyle Batı'nın da destekleriyle çalışmalarını sürdürdü. Ebu Bekir el-Bağdadi'nin adı ilk olarak 2010 yılında Irak'ta popüler hale geldi ve ardından 2012 yılının başında unsurlarıyla birlikte Suriye'ye gitti ve o tarihten itibaren tekfirci terör örgütü IŞİD yeni sözde halifesiyle daha da büyümeye başladı. Batılılar Ebu Bekir el-Bağdadi'ye dolaylı bir şekilde yardım etti ve gerici Arap ülkelerinin de propagandif çalışmalarıyla bu isim küresel bir isim haline geldi.
Tahran Radyosu.
Terör örgütü IŞİD, Mart 2013'te düzenlediği ilk operasyonda Rakka vilayetinin başkenti Rakka şehrini ele geçirdi. Ayrıca IŞİD'in Irak'a girmesi ve bu ülke coğrafyasının işgal edilmesiyle birlikte bu grubun Suriye'deki gücü artmış, güvensizlik giderek daha çok sokak ve şehir savaşı halinde sürmüştü. IŞİD Suriye'de Rakka'yı, Irak'ta Musul'u işgal ettikten sonra cinayetlerin sayısını ve şiddetini de artırdı. Başta kadınlar olmak üzere siviller IŞİD terör örgütünün Suriye'deki ana kurbanları oldu. Bu tekfirci grup insanlık tarihinde görülmemiş ve benzerine az rastlanmış katliamlar organize etmiş, yeni işkence ve infaz araçları ve yöntemleri kullanmıştı. Kafa kesmeye geldik, slogan atan bu eylemlerin birçok videosunu yayınlayana kadar IŞİD'in en ünlü yöntemi kafa kesmeydi. Yakma, IŞİD'in uygulamada çok ustalaştığı birçok yöntemden biriydi. Terör örgütü IŞİD tekfirci unsurları Azam Eid adlı Suriyeli bir pilotu yakarak bu insanlık dışı yöntemle öldürmüş ve işkenceli ölümün sahnelerini 58 dakika yayınlamıştı. IŞİD Suriye kültürüne, özellikle de bu ülkenin kadim ve antik eserlerine ağır zararlar verdi. UNESCO raporlarına göre dünyanın antik yerler listesinde yer alan Halep Antik Kenti, IŞİD'in işlediği suçlardan en fazla zarar gören bölge oldu. 2017 IŞİD ve diğer terör grupları Suriye ve Irak'ta 4 yıl süren ve bu iki ülkenin büyük bölümlerini işgal eden kapsamlı terör operasyonlarının ardından çöktü ve mağlup oldu. Ancak yine de Irak ve Suriye'deki çekirdekleri ve kalıntıları hala sivillere ve güvenlik birimlerine yönelik operasyonlarını zaman zaman yürütüyor. Güvenlik ve medya kaynaklarına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine ve Halep'in kuzeyine ve bu ülkenin Türkiye sınırı yakınlarına nispeten büyük bir kısmı yabancı olan 100 bini yakın terörist ve aileleri yerleştirildi.
Suriye'de savaşın başlamasıyla birlikte Suriye'deki en büyük sorun teşkilat, tesisler ve insan gücü dahil olmak üzere Suriye'nin altyapısının terör dalgasının çok yönlü saldırısıyla başa çıkacak durumda olmamasıydı. Suriye hükümetinin zayıf noktalarından biri de bir krizde halk güçlerini kullanma konusundaki deneyim eksikliğiydi. Böyle bir durumda İran İslam Cumhuriyeti Suriye hükümetinin yardım talebiyle müdahale etmiş ve daha sonra cani Amerikan ordusunun Kalleşçe saldırısında şehit olan Korgeneral Kasım Süleymani bu ülkede terörle mücadeleyi organize etmişti. General Süleymani, Suriye hükümetinin daveti üzerine bu ülkeye gitti ve halkın gücüne güvenmekte dahil olmak üzere planlarına sunarak Suriye halkının Beşar Esad hükümetine olan güvenini yeniden tesis etmeyi başardı. Şehit Süleymani, Irak'ta IŞİD'e karşı 32'den fazla operasyon tasarladı ve yönetti. IŞİD'i yenmek için Suriye'de ise 100'den fazla operasyon planladı, yönetti ve komuta etti. IŞİD'in Suriye'deki son kalesi Bu Kemal şehriydi. Pek çok analist, IŞİD'in Irak ve Suriye'deki yenilgisinin mimarı olarak Şehit Süleymani'ye atıfta bulunuyor. Lübnan askeri ve stratejik meseleleri stratejisti ve analisti Emin Huteyt şöyle diyor. Şehit Süleymani, Suriye'de belirgin bir rol oynadı ve bu ülkedeki direniş gruplarını teröre karşı mücadelede tutarlı ve birleşik hale getirmeyi başardı ve bu komplo planlarının başarısızlığında önemli bir faktör oldu. General Şehit Süleymani Suriye'deki Halep Savaşı'nın galibi olarak kabul ediliyor. Suriye'de IŞİD'in belini kıran da oydu. Eski bir CIA görevlisi olan John McGuire, Suriye ordusu tarafından bu stratejik şehrin geri alınmasına yol açan ve savaşta bir dönüm noktası olan Suriye'deki El Kasir Savaşı, General Süleyman'ın gözetim ve komutası altındaydı, itirafında bulundu.
Londra'da yayınlanan Rayel Yom gazetesi şunları yazdı. IŞİD Suriye'de ortaya çıktı ve Suriye'nin 1/3'ünü ele geçirdiği söylenene kadar bu ülkenin farklı bölgelerini bir bir ardınca ele geçirdi. Daha sonra Irak'a geçerek Musul vilayetini işgal etti ve Irak'taki varlığını Bağdat surlarına kadar genişletmeye başladı. İşin tuhaf tarafı Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmaya rağmen Washington Iraklıları desteklemek için harekete geçmedi. Ancak Amerikan medyası IŞİD'in 20 yıldan daha kısa sürede yenilemeyeceği de dahil olmak üzere çok cesaret kırıcı tutumlar ve açıklamalarını açıkça yansıttı. Bu açıklamalar Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın 20 yıl boyunca bölgeyi tam bir kaos içinde tutmayı planladığını, bu dönemde gücünü yeniden kazanmayı ve nihayetinde bölgeyi ve dünyayı kontrol etmeyi planladığını gösteriyordu. Şehit Süleymani'nin IŞİD'e karşı ayağa kalkma eylemleri ve Irak güçleri, Haçlı Şabi ile Iraklı ve Suriyeli gruplara verdiği büyük destek ve cesaret, Suriye'de askeri taburlar kurması ve tüm bunların ötesinde Moskova'yı ikna etme eylemi durumu değiştirdi. Böylece Amerika'nın bütün denklemlerini, planlarını yerle bir etmiş isim olarak Şehit Kasım Süleymani'ye değinmek yerinde bir ifade olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Suriye'de IŞİD'in çöküşünde Şehit Kasım Süleyman'ın rolü isimli özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın." Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allahu Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın." Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybederler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dünya düzeninde yeni oyuncuların gücü hükümetlerinkinden az değil açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Moskova dörtlü görüşmesini olumlu değerlendirdiğini belirterek, bu oturumda Türkiye ile Suriye'nin görüşlerini yakınlaştırma yönünde bir adım atıldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerikan Dışişleri Bakanı'na hitaben, halkçı hükümetlerine karşı darbeleri destekleyen rejim Birleşmiş Milletler tüzüğü ilkelerine uyarak ülkelerin iç işlerine karışmaktan kaçınmalıdır diye seslendi. İran ve Suriye'nin üst düzey askeri yetkilileri savunma ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaptılar. İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı 34. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılış töreninde Uluslararası Kitap Fuarı İran'ın kültür severlerinin bir kutlamasıdır dedi.
İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Siyonist rejimin vahşi saldırılarını kınadı. Siyonist rejim Gazze'deki durumu yatıştırmak için arabuluculuk yapıyor. Erdoğan, Türkiye'yi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu taraftarlarından seçimin ilk turunda işi tamamlamalarını istedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.